18. ayrım. İşinize ilişkin olarak yüreğinizin sesini dinlemek cesaret gerektirebilir. Bu bazen ayağınıza kadar gelmiş bir altın kariyer fırsatını tepmek anlamına gelebilir. Tıpkı turnayı gözünden vurma türünden bir evlilik teklifini geviri çevirmede olduğu gibi. Bazen huzur uğruna tavizde bulunmak, daha azla yetinmek çekici olur. Yapmayın, razı olun ama ancak daha fazlasına. Bu işinizden kaç para aldığınızın bir önemi olmadığı anlamına gelmez. Nitekim eğer tutkularınızı ateşleyen bir iş bulduysanız iyi para alma ihtimaliniz de yüksek demektir. Önemli olan işin mihenk taşının para olmamasıdır. ABD'de işçiler aldıkları ücreti kaç para yaptıkları ile ifade ederler. Bu çalışmanın nasıl kişisel sermaye birikimi sağlayan bir mekanizma olarak görüldüğünün bir göstergesidir. Tüketimcilik iyi yaşamak için gerekli maddelerin sayısını veya ev büyüklüğünü sürekli tırmandırarak iş demek para demektir nakaratını besleyip durur. Çalışmamızı sağlayan şey tüketim değildir. Çalışmak zaten istediğimiz bir şeydir. Ama eve dönerken satın alacağımız şeyleri belirlediği için bizi hiç anlamı olmayan işlerde çalışır halde tutabilir. Bir evlilik için çocuk ne anlama geliyorsa tüketimin de iş için anlamı odur. Aslında ayrılmanız gerektiği halde birlikte olmanız gerekçesidir. Barbara Ehrenreich'in düşme korkusunda savunduğu gibi tüketim verilen tavizlerin bir karşılığı halini de alabilir. Aslında bölge planlayıcısı olacakken şirket avukatı olan ya da aslında sosyal hizmet görevlisi olacak bankacı olan kişi vazgeçtiği düşlerini para harcayarak telafi etmek zorunda kalır. Hepimiz hoş şeylere sahip olmak isteriz. Üstelik bunun kötü olan hiçbir tarafı, tekrar ediyorum, hiçbir tarafı yoktur. Ama bu hoş şeyler uyanık geçirdiğimiz zamanın çoğunu nefret ettiğimiz bir faaliyetle uğraşmak için harcamamızı telafi etmez ve etmeyecektir. Barry Schwartz bizi nesne bağımlısı haline gelip tüketim tarafından tüketilmeye karşı uyarıyor. The American Prospect 11 Eylül 2000. Tüketim ahlakı çalışma ahlakının yerini almıştır. Şimdi ben ahlakının zamanı. Sahip olmak ve elde tutmak. Diyelim bir işe girdiniz. Hep o işte mi kalacaksınız? Bir zamanlar bu sorunun doğru yanıtı evet olabilirdi. Kariyer konusundaki tutumlar bir zamanlar evlilik konusundaki geleneksel görüşlere pek benzerdi. Kariyer ömür boyu süren bir bağlılıktı. Richard Leder kariyer konusundaki bu eski yaklaşımı bindiği trenin nerede olduğunu ve nereye gittiğini bilmeyen yolcuya benzetir. Trenin gittiği ve durduğu yerler bizi çoğu zaman şaşırtır ama yine de o trenle seyahat etmeyi sürdürürüz. Toplum boşanma ve değişik cinsel yaşam tarzları konusunda daha hoşgörülü hale geldi. Aynı özgürlüklerin çalışma yaşamı için de geçerli hale gelmesi gerekiyor. Girdiğiniz işte iyi günde ve kötü günde veya hastalıkta ve sağlıkta ve kesinlikle zenginlikte ve yoksunlukta kalmak zorunda değilsiniz ya da en azından olmamalısınız. Gençler işçiler ya belirli işverenlere karşı ya da belirli bir mesleki gelecek konusunda uzun vadeli taahhütlere girmeden önce bir süre bekliyorlar. Tıpkı gelecekleri ilişkiler konusunda benzer kararları almadan önce yaptıkları gibi. Bu iyi haber. Herhangi bir işçilerle recele kapalı vermektense çok sayıda işte flört edin. Bağımsızlığınızı amansızca savunun. Profesör Carrie Cooper şöyle diyor. Kimi olumlu nedenlerle özgürlüğünüze ve bağımsızlığınıza düşkün olduğunuz için taahhüt altına girmekten çekiniyorsanız kendinizi niye taahhüt altına sokasınız ki? Guardian 30 Eylül 2000. Algin'i yeni ardışık sadakat konusunu anlatırken bunu çok yerinde olarak insan ilişkileriyle kıyaslıyor. Bu kısasa kısas bir ilişkiye dayanır. Karşılıksız aşkın tersine karşılığı verilmeden önce sunulup alınması gerekir ve ancak karşılıklı yarar sağladığı sürece devam eder. Bu elbette karşılığını sürekli veriyor olmamız gerektiği anlamına gelir. Hiçbir şey bedava değildir. İster işle ilgili olsun ister kişisel. Olduğu yerde sayan bir ilişkiyi kim sürdürmek ister? Eğer yürümüyorsa çıkış kapısını gösteren işareti arayın. Tatmin olup olmama. Eğer bir iş sizi sürekli mutsuz ediyorsa ne yapmak gerektiğine karar vermek kolaydır. Ama eğer ne muhteşem ne de felaket bir iş değil de sadece tatmin ediciyse o zaman durum epey zor demektir. Tatmin edici çalışma bu anlamda dehşet verici çalışmadan daha tehlikelidir. Gerçekten anlamlı bir iş bulma güdüsünü azaltabilir. Rahatımızı bozmamak için onunla idare etmeye karar verebiliriz. Eğer bildiğiniz şeytan o kadar da kötü değilse gözünüze gerçekten de iyi görünebilir. Jonathan Baird'ın günlük işindeki Mark karakteri hiçbir hayatiyet olmayan bir işin kendisini nasıl uyuttuğunu şöyle anlatır. CS'de çalıştığı firmanın adı yaşamın kabul edilmez olduğunu hiç kimse söylemiyor. İdeal olmaktan alabildiğine uzak ama kabul edilemez değil. Bu işin en büyük tehlikesinin katlanabilir olmasından ileri geldiğine karar verdim. Yaşamımı sürdürmeye yetecek bir ücret alıyorum. Eli yüzü düzgün bir dairenin kirasını karşılayabiliyorum. Ciddi bir iş arayışını sonsuza kadar ertelemeyecek kadar rahatım yerinde. Hiçbir yere gitmekte acele etmememin nedeni de bu. Aslında yavaş gitmeyi tercih ettiğim herhangi bir yerde yok ya. Eğer günlerim bir kömür madeninde çalışarak ya da bir mezbahada para gişesinde kapı kapı dolaşmakla ve benzeri geçiyor olsaydı, geceleri pekala oturup özgeçmişimi hazırlamakla uğraşıyor olabilirdim. Ama burada böyle bir şey yapmıyorum. Ama teşvik edici olmadığı gibi dehşet verici de olmayan bir işin güvenliğine sarılıp kalmak uzun vadede sizi öldürür. Belki sözcüğün gerçek anlamında değil, her ne kadar bunun sonucu içine yuvarlanacağınız alkolizm onu da yapabilirse de, ama ruhunuzu öldürür. Bu yavaş, yumuşak bir ölümdür. Bütün umudunuzu bağladığınız ve o yüzden de hayal kırıklığıyla son bulacağı kesin bir emekliliğe doğru bir uyurgezerliktir. İnsanların çalıştıkları işten ne derecede tatmin oldukları, çok geniş ve görüş ayrıcalıklarıyla dolu bir akademik inceleme konusudur. Ama yine de birkaç nokta üzerinde görüş birliği vardır. Birincisi, gelişmiş ekonomilerin işçileri işlerinde oldukça tatmin bulduklarını ifade ediyorlar. İkincisi, genç insanlar daha yaşlı iş arkadaşlarına kıyasla genellikle daha büyük bir işi tatminsizliği içinde olduklarını belirtiyorlar. Bu sonuncu noktaya ilişkin olarak şöyle bazı açıklamalar vardır. Genç kuşak genel olarak daha mutsuzdur. Yeni güvencesizlik genç işçilerin psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Ya da genç işçiler genellikle daha alt kademede daha az heyecan verici işlerde çalışmaktadır. Ama tatminin göreli bir şey olduğunu unutmamak gerekir. Eğer beklentileriniz düşükse tatmin bulmanız daha kolaydır. Büyük bir olasılıkla genç işçilerin çalıştıkları işten beklentileri daha yüksek olmakta ve o nedenle de tatminsiz olduklarını belirtme oranları yükselmektedir. Bu da elbette kötü bir şey değildir. İşimizden beklentilerimizin yüksek olması gerekir. Bu beklentilerimizin karşılanmadığında tatminsiz olmamız gerekir ve bu durumda bir şeyler yapmamız gerekir. Ve yüksek işçi devri rakamlarının da gösterdiği gibi bu bir şeylerden gittikçe daha fazla yapmaktayız. İş beklentilerimizi tırmandırmanın zamanı gelmiştir. Çalışma konusundaki tavırların yakın tarihi veri alındığında iş tatmininin altın bir standart haline gelmiş olması şaşırtıcı değildir. Ama birisinin size sevgilinizle aranızın nasıl olduğunu sorduğunu ve sizin de tatmin edici teşekkürler diye yanıt verdiğinizi düşünebiliyor musunuz? Aslında üzerinde biraz düşünecek olursak İngiliz erkeklerinin epey büyükçe bir kısmı soruyu muhtemelen böyle yanıtlardı. Ama bu başka bir kitabın konusu. İnsanın herhangi birisiyle delice tatmin olması zordur. Aşk yaşamında tatmin olmakla yetinecek insan sayısı çok azdır. Profesyonel yaşamda da tatmin olmakla yetinmemeliyiz. İş konusunda bir düşük beklenti kültürü oluşmuştur ve bu kendi kendini doğrulayan bir kehanettir. Düşük ve ortalama ücret alan işçilerin davranışlarını inceleyen Laura Edwards ile Nick Burkett, bulgular statükoya meydan okumadan çok bir yenilmişliğin, bir kadere boyun eğişin varlığını gösteriyor diyorlar. O nedenle insanların çalışma yaşamlarının kalitesini yükseltmek demek, insanların, özellikle de düşük gelirli olanların böyle bir şey istemeye özendirilmesi demektir. Anlamlı bir işte çalışmayan insan sayısının bu kadar fazla olması bizim böyle bir şeyi kolektif olarak talep etme işimizin doğrudan sonucudur. Richard Leader yaptığımız için öyle fazla zevkli bir şey olmasını zaten beklemeyiz diyor. Püriten ahlak çoğumuzu çok çalışma gerektiren her şeyin değerli, kolay elde edilen ve çok çalışmayı gerektirmeyen her şeyin de değersiz olduğunu inandırmıştır. Çalışmanın tanımı gereği zahmetli, ruhsuz bir uğraş olması gerekmektedir. Terry Wogan'ın hiç çalışmadığını söylemesinin nedeni de budur. Yorum yapmak ve mülakat gerçekleştirmek ona o kadar doğal gelmektedir ki böyle bir şeyin çalışma olması mümkün değildir. Eğer bir şeye istidamımız varsa bana çok kolay geliyor deriz ve o nedenle de bunları uzun bir süre çalışma dünyasının dışında bırakmış. Bu tutumu kişisel ilişkilerde aşkın bütün zorlukları halledeceği şeklindeki o romantik anlayışla kıyaslayın. Bu romantik anlayışın bir örneği de aşk hiçbir zaman özür dilemek zorunda kalmamak demektir biçimindeki o aptalca değiştir. Aslında aşk bunun tam tersi demektir. Uzun süre şu varsayılmıştır. Eğer bir şey size çalışma gibi geliyorsa onun aşk olması mümkün değildir. Ve eğer o şey size aşk gibi geliyorsa o zaman da çalışma olması mümkün değildir. Bunların her ikisi de tehlikeli çarpıtmalardır. Ama en azından bundan böyle yeteneklerimize uygun ve bize çalışma gibi gelmeyen işler talep edip öyle işler bulacağız. Bu işler bize aşk gibi bile gelebilir. Kalsam mı, gitsem mi? Vikram Seth, Altın Kapattı Nazım romanında iki karakteri ve bunların işleriyle olan ilişkilerini anlatır. Birisi bırakıp gitmek, ötekisi kalmak ister. John Brown, çok para kazanan bir bilgisayar programcısıdır. Silikon Vadisi, tutkunun aklı çelen o irinli patikası, güç ve servetin düşlerini bile aşan yeni mezunların o vaatkar siren çığlıkları, gevşeklikten silkindirir, kamçılar başarı azmini, sığdırıp iki karpuzu bir koltuğa. Geçer dijital dosyalar dostların önüne, düzülür övgüler çalışmaya, atılır boş zaman bir yana. Baş açık, yalın ayak şoker John önüne. Chip denen o kıskanç tanrının. John'un işi yaşamının bir parçası değildir. Çalışmanın yan ürünleri, özellikle de para karşılığında bütün yaşamını işine feda etmiştir. Tersine arkadaşı James Havaka ise çok az kazanmaktadır. O bir heykeltıraş, stres ve zevk. Yaşamında her ikisi de tam bir uyum içinde. Emek ile boş zaman arasındaki sınır. Nerede başlar, nerede biter bilinmez. Katlanır ikiye çalışma süresi, uzadıkça süresi eğlencenin. Siz bu ikisinin hangisisiniz? John örneğinde çalışmanın değeri bir başka amacın, para, statü ve gücün basit bir aracına indirgenmiş durumda. Çalışma yaşamda çürütücü bir varlık haline gelmiş. John için gitme zamanı. Ama eğer kendinizi Jane ile özdeştiriyorsanız, eğer yaptığınız iş size doyum, çevre ve öğrenme fırsatları yaratıyorsa o zaman kalmaya değer. Hiç değilse şimdilik. Çalışmanın hep harika bir şey olması mümkün değil. Jane için bile. Keza hiç bunaltmayan, hiç can sıkmayan, hiç çatışma yaratmayan, tümüyle pürüzsüz ve üzüntüsüz bir iş peşinde koşmak bunlardan tümüyle arınmış bir ilişki aramaya benzer. Boş bir uğraştır bu. Her iş, her ilişki bir takım zorluklar içerir. Bütün mesele aynı zamanda belli bir zevki de içerip içermediğidir. Wendell Berry'nin dediği gibi her çalışmada meşakkat vardır. Mesele o çalışmanın anlamlı olup olmadığıdır. Barbara Sher, o çok güzel başlıklı, ne olduğunu bir bilsem ne olsa yaparım yapıtında iki tür iş olduğunu söylüyor. Sizi zehirleyen ve zamanınızı yiyip bitiren ve kurtulmanız gereken toksit iş ve bir de eğer ona düşlerinizi katacak olursanız harika bir şey haline alabilecek iyi iş. Kulağa çok aptalca gibi bir şey gelse de bir işin kalitesini belirleyen kilit etmenlerden biri de hiç kuşkusuz bizim ona ne kattığımızdır. Yine çalışmanın içimizde tanrısal olan şey kadar şeytani olanı da ortaya çıkarabileceğini, bizi yaratıcılığın duruklarını ulaştırabileceği gibi çaresizlik içinde de yuvarlayabileceğini söylüyor. Her şey yapanın kim olduğuna, ne yaptığına ve niye yaptığına bağlıdır. Tıpkı kişisel bir ilişki çıkmaza girdiğinde sebep ben miyim yoksa o mu diye sorduğumuz gibi suçlunun gerçekten de işin kendisi mi olduğuna yoksa ona bizim ne kattığımızda mı olduğuna ya da ortada sadece birbirine uymama sorunu mu olduğuna bakmamız gerekir. TarrellJobs.com'un İlan alışverişlerinde yaptığı işten mutsuz insanlar ön plana çıkarılmaktadır. Bir yaylı sazlar kuartetinin ortasında oturan bir koyun kırkıcısı ve bale ayakkabıları giymiş bir polis memuru. Bir taksi reklamında sürücü penceresinden dışarı uzanan bir konuşma balonunda şu okunuyor. Trafalgar mı? O da neresi? Reklamın altına şirket şu sloganı koydurmuş. Yanlış bir işlemişsiniz. Kendinizle işiniz arasındaki uyum, mutluluğunuz açısından kesinlikle büyük bir önem taşıyor. Ramesh gibileri muhasebeciliğe tapar. Başkaları öyle bir işte çalışmaktansa ölmeyi tercih eder. Ama insanlarla yaptıkları iş arasındaki uyumun tarihi tartışmalı bir tarihtir. Örneğin bir bilgisayar testinin 16 yaşındaki bir erkek çocuğa hangi mesleklerin kendisi için tümüyle tehlikeli olmasa bile gülünç olacağını bildirebileceği düşüncesi. Ben bu araştırmayı yaptığımda bilgisayar birbirine epey ters düşen iki kişi en başta cevap verdi. Savaş pilotu ve müze kuratörü. Karar vermek için daha zamanım olduğunu sanıyorum. Göz önünde bulundurulması gereken nokta kim olduğumuzu ve dolayısıyla hangi işin kişiliğimizi ifade edip geliştireceğini anlamanın zaman alacağıdır. O nedenle ergenlik çağındaki gençlere kariyer danışmanlığı yapmaya kalkışmak yanıltıcı olur. Keza son zamanlarda moda olan iş yeri kişilik testleri de tehlikelidir. O ünlü Myers-Briggs psikometrik metinlerinin bir yerlere yararlı olma ihtimali çok zayıftır. Bu metinler yoluyla insanların doğru işlere yönlendirilebileceği veya iş yeri davranışlarını tespit edilebileceği fikri korkutucudur. Virginia'daki bir şirket çalışanlarına onların Myers-Briggs kişilik tespitlerini gösteren renklerle kodlandırılmış bandajlar taktırılmış. Elemanların içe dönük duygulu sezgisel algılayıcı olduğunu veya dışa dönük duygulu düşünen hüküm verici olduğunu bildikleri insanlarla daha etkin iletişim kurabilecekleri düşünülmüş. Korkunç. Doğru işi bulmak başkalarının anlayamayacağı kadar kişisel ve çoğu zaman gizemli bir şeydir. Bu konuda bilim yardımcı olabilir ama bu esas olarak bir sanattır. Çalışmanın yaşamımızda edindiği yeni çarpıcılık veri alındığında bu konudaki gerçek uzmanlar genellikle insan ilişkileri üzerinde kafa yoranlardır. İngiltere'nin önde gelen ilişki danışmanlarından Sarah Litvinov, aşkın bel kemiği olarak şu aşağıdaki unsurları ele alıyor. Siz bunları işinize olduğu kadar sevgilinize de uygulayabilirsiniz. Litvinov'un affına sığınarak hoşlanma. İşinizden gerçekten de ne kadar hoşlanıyorsunuz? Böyle bir işe girebilmiş olmanın getirdiği ilk heyecanı bir yana bırakacak olursak, günlük faaliyetin kendisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun için bir ücret almıyor olsaydınız bile, yapmaktan yine de hoşlanacağınız türden bir faaliyet mi? Mizah. gülebilmek, yaptığınız işe olan sevginizin sürmesine yardımcı olması bakımından önemlidir. Eğer yaptığınız iş eğlenceli değilse unutun gitsin. Mizah insanı sorunlara ölçülü yaklaşma, küçük rahatsızlıkları fazla ciddiye almama imkanı da verir. Saygı. İşinizde size saygı gösterildiğini düşünüyor musunuz? Aynı şekilde yaptığınız işi yapmaya değer bulmanız, saygıdeğer bir iş olduğunu düşünmeniz de önemlidir. Cömertlik. Jimnastik salonlarından ve kuru temizlemecilerden ve o arada elbette büyük önem taşıyan aldığınız ücretin miktarından söz etmiştik. Zamanınızı ve yeteneğinizi cömertçe işinize veriyorsunuz. Bunun karşısında işiniz de sizi cömertçe ödüllendiriyor olması gerekir. Çaba. Bütün ilişkiler için söz konusu olduğu gibi işinizde çalışmaya devam edebilmeniz için o işin size istediğiniz her şeyi veriyor olması gerekir. İşinizde daha iyi olabilmek, iyi iş çıkartmak, yüreğinizi ve ruhunuzu işinize vermek için gösterdiğiniz çabanın o işi daha çok sevmenizi sağlaması gerekir. Eğer sağlamıyorsa elveda demenin zamanıdır. İşinizden sıkılmanız kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olabilir. Eğer çalıştığınız iş bu kilit testlerden birine takılıp kalıyorsa özgeçmişinizi hazırlamaya başlamanın zamanı geldi demektir. Eğer hepsinin yanına tamam işareti koyduysanız tebrikler. Siz tam olarak uyan bir iş bulmuşsunuz demektir. Çekinmeyin, bununla övünün.